Kıymetli dinleyiciler, programımızda yine çok kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Sevgili Profesör Doktor Ali Osman Karababa bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Sevgili hocam, hafta sonu Edirne'de bir eğitim programı için bulundu ve kendisiyle olan güzel sohbetlerimizde uzmanlık alanıyla ilgili bir kaydın da radyomuzda kalması konusunda kendisine bir teklifte bulundum. Bu davetimizi kabul etti. Onun için de teşekkür ediyorum. Hocamız Ege Üniversitesi'nden emekli, halk sağlığı alanında çalışmış olan bir akademisyen. Şu anda da İzmir'de yaşamaya devam ediyor.
Evet.
Kısaca sizin ağzınızdan bir tanırsak mutlu oluruz.
Ben doğma büyüme Egeliyim diyeyim. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum 67'de. 4 senelik bir Sağlık Bakanlığı'nda sağlık ocağı hekimliği deneyimim var. Onun ardından yine fakülteme geri döndüm ve 2017'de emekli olana kadar asistanlık, yarım doçentlik, doçentlik, profesörlük, ana bilim dalı başkanlığı gibi görevlerde bulundum ve yaş haddinden emekli oldum 2017 yılında. Temel çalışma alanım çevre sağlığı, ekoloji sorunlarıyla ilgileniyorum. Bu çerçevede hem bilimsel bilgi üretmek becerebildiğim kadar hem de ekoloji mücadelesi veren örgütlere destek olmak, hem bilimsel hem de eylemsel anlamda destek olmakla ilgili bir geçmişim var.
Sevgili hocam, kış mevsimi geldi. Artık kış mevsiminde havanın daha kirli olduğunu biliyoruz. Dışarıda solduğumuz havadan
gözlemsel olarak
anlayabiliyoruz. Tabii bu solduğumuz hava ile ilgili ne gibi sorunlar yaşayabiliriz kışın? Dinleyicilerimize bu konuda bilgi verelim.
Evet, çevre sorunları açısından en önemli başlıklardan biri hava kalitesi. Çünkü o havayı soluyoruz. Yani biz çevreye baktığımız zaman insan sağlığıyla çok yakın ilişkili bir ortamdan bahsediyoruz. Çünkü bütün yaşamımız, ürettiğimiz teknolojilerle biz bir takım kirleticileri çevreye veriyoruz. Bu kirleticiler de doğal olarak havaya, suya, toprağa gidiyor. Ki bunlar çevre sağlığı açısından 3 temel alıcı ortam. Ve ne yazık ki insanlık giderek daha fazla bu 3 alıcı ortamı kirletiyor. Tabii bu 3 alıcı ortamın bileşkesinde başka bir ögemiz daha var. O da gıdalarımız. Biz havayı, suyu, toprağı ne kadar kirletirsek gıdalarımız da o kadar kirleniyor. Bir şekilde kirlettiğimiz çevrenin gıdaya yansımasını da bu tükettiğimiz gıdalarla alıyoruz. Yani böylece bizi etkileyen başlıklar 3'ten 4'e de çıkarılmış olabilir gıdalar bağlamını düşündüğümüzde. Havanın şöyle bir önemi var. Havasız yaşayamayız. Yani çok kısa süreli soluk almadan durabilirsiniz veya hava alışverişiniz engellenirse çok çok kısa süre kalabilirsiniz ki 2-3 dakikalık bir havasız ortamda bulunmanız bile beyin ölümüne yetecek kadar önemli. Evet. Risk oluşturur insan sağlığı açısından. O yüzden hava bizim açımızdan inanılmaz öneme sahip insan sağlığı bağlamında. Tabii bu hava ne kadar kirletilirse de insan sağlığı o denli sağlık sorunları yaşamaya aday hale geliyor. Ki soluduğumuz havada en temel bize okulda öğretilen bileşenler biliyorsunuz havanın 1/4 azottan oluşur, 1/4 oksijenden oluşur. Onun yanında çok çok az oranda bu orantıya vurduğumuz zaman sınıflandırmaya girmeyen farklı gazlar da var. Ama ana bileşke bu. Ama biz bu bileşkeyi az önce söylediğimiz gibi, sizin de girişte vurguladığınız gibi kışın evlerimizi ısıtmak için kullandığımız yakıtlarımızla havaya bir sürü kirletici veriyoruz. Araç kullanıyoruz, havaya bir sürü kirletici veriyoruz. Fabrikalarımız var, havaya bir sürü kirletici veriyoruz. Bunlar ne kadar çoğalırsa işte soluduğumuz havadaki var olan temel gazların bileşimi değişiyor. İçine toz partikülleri giriyor. Evet. Toz tanecikleri, solunabilir tanecikler giriyor. İçine bol miktarda azot gazları, kükürt gazları ve bunun yanında göreceli miktar olarak az olsa da etkileri bağlamında çok riskli olabilecek işte dioksinler, furanlar gibi aklınıza gelmeyecek çok çok farklı kimyasalları da dahil edebiliriz bu bileşkenin içine. O yüzden insan sağlığı bu anlamda çok kritik bir çevresel kirlilik kaynağıyla karşı karşıya ne yazık ki.
Yani kısaca bahsettiniz aslında hava kirliliği kaynaklarından ama evet, hava kirliliği evet. Kentimiz, ülkemiz açısından ne denli önemli bir sorun? Hava kirliliği kaynakları neler?
İşte şimdi böyle bir ana sınıflandırma yaparsak bir kentsel kirlilik var. Az önce bahsettik. Endüstriyel tesislerimiz, ulaşımınız ve ısınma kaynaklı kirliliğiniz. Bu en temel şey ama bunun yanında tabii ki doğal tabir edilebilecek atmosferik değişikliklere bağlı kirleticiler de olabiliyor. Örneğin zaman zaman meteoroloji uyarıyor. Toz gelişi var. Nereden? Sahra çölünden hava hareketleriyle toz geliyor. Yani bunu şunun için özellikle söylüyorum. Hava kirliliği bir yerde sabit bir şey değil. Ne kadar çok hava hareketi varsa o kirleticiler o kadar çok çevreye yayılabilir, çok çok uzak mesafelere taşınabilir. Buna çok somut bir örnek vereyim. Bizim bir araştırmamız var. Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santralları. Muğla'nın 3 termik santralı. Çalışma bununla ilgiliydi. Buradan kalkan kirleticilerin Mısır'a kadar gittiği, Yunanistan'a kadar ulaştığı ve Türkiye'de de tabii ki çok yaygın bir alanı kapsadığını görebiliyoruz. O nedenle sizin ürettiğiniz bir kirletici, sizdeki bir kaynak çok farklı ülkelere, çok farklı insanlara ulaşabilir. Onların sağlığını da ne yazık ki olumsuz etkileyebilir.
Evet, yani sonuçta biz biliyorsunuz ki Edirne bir sınır kenti. Evet. Yani bizim burada kirlettiğimiz Bulgaristan, Yunanistan'ı, Yunanistan'ın burada kirlettiği en yakın coğrafyada.
Evet, onlar bile bize gelebilir.
Sadece bunu maalesef siyasi sınırlarla sınırlanmıyor tabii ki. Yani.
Öyle bir sınır çizemiyoruz.
Evet. Yani peki hava kirliliğinin ne tür sağlık etkileri olabilir? Yani hangi sağlık sorunlarından bahsedebiliriz? Direkt hava kirliliğinden veya şöyle desek örnek hava kirliliğinin yoğun olduğu iş yerlerinde çalışanları da iş görenleri de bunun içerisine saymak mümkün mü? Hani bir şekilde aynı kesinlikle, sağlık sorunlarına.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani zaten biz hava kirliliğini ikiye ayırıyoruz. Bir dış ortam hava kirliliği, bir de iç ortam hava kirliliği. İç ortam hava kirliliği dediğimizde iş yerleri de buna dahil. İş yerinde ne tür üretim yapıyor iseniz bu üretimden kaynaklanan havaya karışan her tür kirleticiyi soluma riskiniz var. O yüzden de iş yerlerinde iş sağlığına yönelik, çalışan sağlığına yönelik özel önlemler almak, o kirleticileri bir an önce ortamdan uzaklaştırmak gerekiyor. Tabii uzaklaştırdığınız ortam neresi diye sorabilirsiniz. O netameli bir soru ve yanıtı da öyle. Buradan alınan bütün o kirleticileri atmosfere veriyoruz ne yazık. O yüzden de hani iç ortamda özellikle endüstriyel tesislerdeki iç ortam hava kirliliği de yine dış ortam hava kirliliğine dönüşüyor. Ama evsel bağlamda baktığınız zaman evde bir soba yakıyorsanız veya hani bir zamanlar bacasız gazla çalışan özel bir yakıtla çalışan sobalar vardı. Bir zaman çok modaydı.
Gaz sobası. Yani.
Gaz sobası ama özel kerosen denilen bir yakıtla çalışıyordu. Onun emisyonlar ciddi hava kirliliğine neden oluyordu. Sonra ortaya çıktı. Ondan sonra bu sobalar artık kullanılmaz oldu. Veya evde yakıt kaynağı olarak tüp gazı kullanıyorsunuz. Onu yaktığınız zaman ortaya çıkan emisyonlar mutfaktan bütün eve dağılabiliyor. Öyle bir iç ortam hava kirliliği oluşuyor. Veya ne bileyim ortamda evinizde kullandığınız yapay malzemelerden yapılmış mobilyalar. Onların havaya verdiği bir takım kimyasallar var. Onlar da insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturuyor ki biz buna kapalı ortam kirliliği diyoruz. Veyahut da kirli bina sendromu veya hasta bina sendromu diyoruz buna. Bu emisyonlar, soluduğumuz havaya karışan bu kirleticiler kapalı ortamda evimizde bizim sağlığımızı etkiliyor. Şöyle bir rakam vereyim. Hani bu anlamda çok çok önemli. Yılda bütün dünyada hava kirliliğine bağlı veya kirli hava solumaya bağlı ölümlerin miktarı yaklaşık 8 milyon. Ülkemizde tahmini olarak Türkiye'de yılda hava kirliliğine bağlı olarak ölümlerin 30 bin ile 50 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Bazı kaynaklar 32 bin kişi yılda kirli hava solumaya bağlı olarak ölüyor diyor. Ama benim söyleyebileceğim bunun çok çok daha üstünde. Hatta yine şöyle bir başka bir çalışma var. Ben aynı zamanda Temiz Hava Hakkı Platformu diye kurduğumuz içinde 15 tane bileşenin olduğu bir platformda yürütme kurulu üyesiyim. Orada da emek veriyorum. Her yıl kara rapor diye bir rapor hazırlıyoruz. Türkiye'nin hava kalitesine yönelik bir rapor bu. Ve bu raporun yılını hatırlamıyorum. Türkiye'de soluduğumuz havaya verilen solunabilir taneciklerin düzeyi Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği limitler düzeyine indirilebilseydi ki yıllık 20 mikrogram metreküp bu limit. Buraya çekilebilseydi 52 bin kişinin daha az ölebileceğini hesapladık biz.
Yılda.
Evet bu çok önemli bir rakam. Yani bunun karşılığı da insanların kirli hava solumakla çok ciddi sağlık sorunları yaşayacağı anlamına geliyor. Çünkü şöyle bir şey, Dünya Sağlık Örgütü kirli havayı 2013 yılında en önemli kanser yapıcı etkenler denilen bir grup var. Grup 1 kanser nedenleri o gruba dahil. Yani siz kirli hava soluyor iseniz kanser olma riskiniz var. Bu kimyasallar grubuna dahil etti ki hava kirliliği birçok kimyasalın bir araya geldiği bir kaynak. Öyle bir önemi var. Bunun içinde de en önemli bileşen solunabilir tanecikler.
Siz bunları söyledikçe ben de bir taraftan dehşete düşüyorum açıkçası. Yani çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Hatta şunu düşünüyorum şimdi belli zamanlarda fırsat buldukça yürüyüş yapıyorum. O saatler hani insanların eve geldiğinde o yakıtın arttığı akşamüstü mesela
evet,
saatler
evet.
Veya sabah erken saatler. Ancak o saatlerde yürüyüş için dışarı çıkabiliyorum ama bu sefer de demek ki hiç çıkmasam daha iyiymiş gibi. Çünkü tam böyle çıktığımda o kirli havası olduğumu çok net olarak hissediyorum. Yani faydadan çok zarar gibi.
Kesin katılıyorum. Kesin
yani o da çok önemli. O zaman hani kirli olduğunu düşündüğümüz bir ortamda sporu yapmak da faydadan çok zarar o zaman.
Evet. Özellikle bu bağlamda bir başka örnek vereceğim. Bazı arkadaşlarımız yol kenarlarında yürüyüş yaparlar. Hani bu spor anlamında evet. Yürüyüş yaparlar. Bu hiç önerilecek bir şey değil. Çünkü o yol ne kadar trafik yoğunsa o kadar çok araç kaynaklı hava kirletici soluduğumuz havaya veriliyor. O nedenle biz kaş yaparken göz çıkarmış oluyoruz.
Yani mümkün olduğunca dış mekandaki sporu doğada yap.
Tabii burada herhalde. Hemen bir şey söylemek gerekir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ki şimdi ona iklim değişikliği de eklendi. Bu bakanlığı kentlerde hava kalitesi ölçüm istasyonları var. Hava kalitesini ölçüp bunu internet ortamında paylaşıyorlar. Spor yapacağınız zaman bu paylaşımları gözeterek hava kalitesinin nedenli, kirli, kötü veya iyi olduğuna bakarak belki bunu düzenleme şansı olabilir. İnsanların bu anlamda biraz farklı bir pencereden sürece bakmasında büyük yarar var. Aksi halde ciddi sağlık sorunları için kesinlikle.
Peki hocam bu hava kirliliğini önlemek için neler yapılabilir? Yani veya işte ülkemizde gerek kurumsal bağlamda gerek bireysel bağlamda yapılan veya yapılması doğru olan şeyler nelerdir? Bu konularda
sağlık sorunları o kadar geniş çerçeve ki hani az önce kanser dedik ama bunun yanında vücudunuzda aklınıza gelebilecek her türlü doku ve organı bozabilecek bir şey hava kirliliği. Tabii bu ne kadar uzun süre ne kadar kirli bir havayı soluduğunuzla ilişkili bir şey. O yüzden sistematik bir kirlilik çok ciddi sistematik hastalıklara neden oluyor kanser dışında da. Doku organ bozulmaları, işte bozuklukları ki en önemli şey de tabii ki havayı biz akciğerlerimizle aldığımız için ilk bulgularda akciğer sağlık sorunları, enfeksiyon hastalıklarına yatkınlık olabiliyor. Kirli hava akciğerde kronik hastalıklara neden olabiliyor. KOAH gibi, kronik bronşit gibi. Akciğerin yapısında bozulmalar gibi ciddi sorunlara neden oluyor. O yüzden kendimizi kirli havadan iyi sakınmak gerekir. Burada en önemli görev tabii ki yönetime düşüyor. İnsan sağlığını destekleyecek şekilde ki bu bir anayasal hak aslında. Devlet bizim sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızı sağlamak zorunda. Böyle bir anayasal zorunluluğu var. Bu çerçevede baktığımız zaman soluduğun havanında insan sağlığını o kriterler bağlamında limitlerimiz var. O limitler bağlamında zarar vermeyecek ki aslında zarar vermeyecek bir düzeyi yok da en azından yüksek fazla zarar vermeyecek. Evet zararı en aza çekebilecek limitlerimiz var. O limitler çerçevesinde hava kirliliği kontrol etmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki bu anlamda başarılı bir çalışmadan bahsetmemiz mümkün değil. Çünkü kentlerle sanayiler artık iç içe. Isıtma kaynaklarımız çok iyi kontrol edilmiyor. Kalitesiz yakıt tüketiliyor. Kömür bağlamında söylüyorum. Böyle baktığımız zaman olabildiği kadar kömürden kaçınmak gerekiyor. Ki hani iklim kriziyle de bunu ilişkilendirdiğiniz zaman biliyorsunuz kömür yakılması iklim krizine en çok neden olan kaynaklardan biri. Yöneticilerin hava kalitesi bozulduğu zamanlarda genel uyarı sistemleriyle insanlara duyuru yaparak dışarı ortama çıkmalarını önlemeleri söz konusu olabilir. Bu anlamda yapılar var. İllerde örneğin İl Hıfzı Sağ Kurulu dediğimiz insanların sağlığını korumaya yönelik bir yapılanma var. Bu yapılanmada hava kalitesinin bozulduğunda elde veriler olduğu için vatandaşlara duyuru yaparak anons sistemleriyle hava kalitesi iyi değildir dışarı çıkmayın. Ve böyle anlamla takvimlerde kuşkusuz trafiği kontrol etmek önemlidir. Hava kalitesinin bozulma düzeyine göre tek çip plaka uygulamaları var. Hatta tamamen trafiğin engellenmesine yönelik toplu taşım dışında bütün özel ulaşıma engel olmak gibi veyahut da daha da kötüyse tüm endüstriyel yapıları da sistemleri de kapatmak gibi önlemler var. Yani bütün bu önlemlerin etkin şekilde alınması insan sağlığını korumak için hava kalitesi anlamında önemli tabii ki. Bunların titizlikle yapılması çok çok büyük önem kazanıyor insan sağlığı açısından.
Son olarak şöyle bir öneride bulunalım dinleyenlerimize. Bu olumsuzluklardan etkilenmemek üzere bireysel olarak yapabilecekleri neler var? Ne gibi önerilerde bulunalım? Onları aktaralım ve programımızı tamamlayalım.
Az önce söyledik. Hava kirli ise spor yapmasınlar dış ortamda. Evet. Mecbur kalmadıkça kirli havalarda dışarı çıkmasınlar. Çünkü iç ortam havası göreceli dış ortamdan daha temiz olabilir. Hatta böyle takvimlerde pencereyi açtığınız zaman birdenbire içeri hücum eden havanın sıcak hava ile soğuk hava birden yer değiştirir ya. O aşamada havanın dışarıda ne kadar kalitesiz olduğunu aldığınız nefeste fark edebilirsiniz. Orada havalandırmayı kesinlikle durdurmak gerekir. Onun dışında tabii ki bireysel olarak evimizde kalitesiz kömürün yakılmaması çok çok önem kazanıyor. Hava gazı kullanmak çok çok önem kazanıyor. Bunun dışında bireysel olarak da kirletici kaynakları, az önceki bunların çoğunu paylaştık, üretmemekte yarar var. Araç sahipleri bağlamında da araçların teknik olarak iyi kontrol edilmesi, atmosfere verdikleri kirleticilerin, hani motor ayarları vesaire önemli ya egzoz çıkışları evet. açısından, araç bakımlarını bu anlamda zamanında yaptırmaları hava kalitesini korumak anlamında önemlidir.
Yine de her anlamda olduğu gibi bu konuda ciddi bir farkındalık ve bilinç oluşturmak
kesinlikle.
Gerekiyor toplumda.
Kesinlikle.
Yani benim şu kadar araç kullanmamdan ne olacak koskoca atmosfere dememek gerekiyor.
Kesinlikle.
Demek ki.
Kesinlikle.
Evet. Hocam, Edirne ile ilgili de izlenimlerinizi alalım, programımızı kapatalım.
Ya yani ben Edirne'yi çok seviyorum. Evet. Şu anlamda çok seviyorum. Bir, tarihi güzel bir kent. Hala korunabilmiş alanları var ki ilk geldiğim gün ve evet. dün fırsat bulabildiğim kadarıyla kentin tarihi yerlerinde dolaştım. Çok sayıda fotoğraf çektim. Biraz fotoğrafla şeyim de, hobim de var. O nedenle güzel bir kent. Ciğeriniz çok güzel.
Evet.
Onu da kaçırmadan tükettim ve tabii ki badem ezmenizin de tadına baktım. Bu anlamda güzel bir kent. Ben Edirne'yi seviyorum.
Teşekkür ederiz. Fotoğrafçılıktan bahsettiniz. Burada tabii ortak bir dostumuz olan Beyiç Günalan hocamıza da
eski
onu da kulaklarını çınlatalım. Sizin de iyi bir dostunuz oldum diyorum.
Çok iyi bir fotoğrafçıdır kendisi.
Evet, sağ olsun. Sevgili hocam, Profesör Doktor Ali Osman Karababa, Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi. Bizimle beraber oldular, bizi kırmadılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun hocam.